Altıncı dizin, sayfa 113. Altıncı kısım. Paraşütçü birliğine geri döndü ve kimse nerede olduğunu sormadı. Zaten emir böyleydi. Şimdi herkesten farklıydı. 4 yıl içerisinde 2 kez her defasında 6 aylığına görevinden uzak kalmıştı. Bu durumda hangi askeri birlikte olursa olsun kahvaltı sofrasına meraklı gözlerle süzülmesi gayet doğaldı. 1992 yılında Camberley'deki Staff College'a gönderildi ve sonrasında binbaşı olarak bakanlığa atandı. Yine askeri operasyonlar özel projeler biriminde görevliydi. Ancak bu defa Balkanlardan sorumlu olan bölüm 3'te 2. Kurmay Subaylığa getirilmişti. Balkanlarda savaş hala devam ediyordu. Milosevic yönetimindeki Sırplar baskın durumdaydı ve tüm dünya Sırpların etnik temizlik olarak adlandırdıkları soykırımı tiksintiyle izliyordu. Martin 2 yıl boyunca her gün içindeki büyük eyleme geçme arzusunun yarattığı eziyeti duyarak koyu renk takım elbisesi içerisinde Banlieue ile Londra arasında gidip geldi. SAS'ta görev almış olan subaylar bunu ancak davet üzerine ikinci bir kez tekrarlayabilirler. Mike Martin Hereford'dan beklediği telefonu 1994 sonlarında aldı. Bu onun için adeta bir Noel armağanı gibiydi. Ancak Lucinda bu durumdan hiç memnun kalmadı. Bebekleri olmamıştı ve kariyerleri farklı yönlerde gelişiyordu. Lucinda harika bir teklif almıştı. Kendisi bunu hayatımın şansı diye adlandırıyordu. Ne var ki bu Midlands'a taşınıp orada çalışması anlamına geliyordu. Evlilikleri büyük bir baskı altındaydı. O sırada Mike Martin, 22 SAS'a bağlı Bölük B'nin komutasını üstlenme ve bölüğü gizlice Bosna'ya sokma emrini aldı. Dışarıya karşı UNPROFOR'un bir parçasıydılar. Dipnot, UNPROFOR, Birleşmiş Milletler Koruma Gücü. Ancak gerçek görevleri savaş suçlularının peşine düşüp onları yakalamaktı. Lucinda'ya herhangi bir ayrıntıdan söz etmesi olanaksızdı. Ona yalnızca yeniden gitmek zorunda olduğunu söyleyebildi. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Lucinda kocasının yeniden Arabistan'a gideceğini tahmin ederek ona gerçek bir ultimatomda bulundu. Ya paraşütçülerini, SAS'ı ve lanet olası çölünü seçersin ya da benimle birlikte Birmingham'a gelip düzgün bir evlilik yürütürsün. Martin bir süre düşündükten sonra tercihini çölden yana kullandı. İsmet Han'ın eski partisinin lideri Yunus Halis Beyaz Dağların yüksek ve ıssız vadilerinden uzakta hayata veda etti. Ve Hizbi İslami Partisi İsmet'in dört bir yana nam salan gaddarlığından dolayı tiksindiği Hikmet Yar'ın denetimi altına geçti. İsmet'in Şubat 1994'te çocuğu dünyaya geldiğinde devlet başkanı Necibullah devrilmiş ama henüz hayattaydı ve Birleşmiş Milletler'in Kabil'deki misafirhanesinde kalıyordu. Aslında onun yerine geçmesi beklenen kişi Profesör Rabbani'ydi. Ancak Rabbani Tacik'ti ve bu nedenle de Paştunlar tarafından kabul edilmesi olanaksızdı. Kabil'in dışında aşiret reisleri kendi bölgelerini yönetiyorlardı ama gerçek hakim karmaşa ve anarşiydi. Ancak aynı anda başka bir şey daha oluyordu. Sovyet Savaşı'ndan sonra binlerce Afgan genci eğitimlerini tamamlamak üzere Pakistan'daki medreselere geri dönmüştü. Savaş sırasında yaşları savaşamayacak kadar küçük olanlarsa eğitim, herhangi bir eğitim almak üzere sınırı geçmişlerdi. Ve bunun sonucunda yıllarca Vahabiler tarafından beyinleri yıkanmıştı. Şimdi ise geri dönüyorlardı ve İsmet Han'dan çok farklıydılar. İhtiyar Yunus Halis aşırı dindar bir insan olmasına karşılık içinde ılımlı bir yan taşıyordu ve bu nedenle de mülteci kamplarında kurduğu medreselerde nispeten ılımlı bir İslam eğitimi verilmişti. Diğerleri ise Kur'an-ı Kerim'deki kılıç sözcüğünün geçtiği ayetlerdeki aşırı saldırgan pasajlara yoğunlaşmıştı. İhtiyar Nuri Han da son derece dindar bir kişi olmasına karşın şarkı söylemek, dans, spor ve başkalarına karşı hoşgörü göstermek konularında herhangi bir kötülük görmüyordu. Şimdi eve dönenlerse neredeyse okuma yazması olmayan imamlardan oldukça yetersiz bir eğitim almışlardı. Yaşam kadınlar çoğu eline kadın eli değmeden yaşıyor ve öyle de ölüyordu ya da en azından kendi aşiretlerinin kültürü hakkında İsmet Han bu konuda babasından çok şey öğrenmişti, hiçbir şey bilmiyorlardı. Kur'an dışında bildikleri tek bir şey vardı, savaş. Çoğu Afganistan'ın İslamiyet'in her zaman en katı biçimde uygulandığı güneyinden geliyordu. İsmet Han 1994 yazında bir kuzeniyle birlikte Celalabad'a gitmek üzere dağların tepesindeki vadiden ayrıldı. Bu kısa bir ziyaretti ama bu süre Hikmet Yar'ın kendisine daha fazla haraç ödemeyi reddeden bir köyde yol açtığı vahşi katliama tanık olmasına yetti. İki yolcunun köyde bulduğu adamlar işkence edilip öldürülmüş, kadınlar dövülmüş, bütün köy ateşe verilmişti. Gördükleri karşısında İsmet Han büyük bir tiksinti duydu. Celalabad'a vardığında tanık olduğu bu olayın bir istisna olmadığını öğrendi. Sonra ülkenin güneyinin derinliklerinde bir şey oldu. Ülkede merkezi yönetimi tamamen yok olması üzerine devlet ordusunun askerleri kendilerine en çok parayı ödeyen yerel komutanın emri altına girmişlerdi. Kandahar yakınlarında birkaç asker küçük yaştaki iki genç kızı zorla sürükleyerek kamplarına götürdükten sonra tecavüz etmişlerdi. Bastıkları köyün imamı da bir din okulu yönetiyordu. Adam yanına 30 öğrencisini ve 16 tüfek alarak askerlerin kampına gitti. Kazanma şanslarının son derece düşük olmasına karşın askerleri yendiler ve komutanı tankın tepesinde astılar. İmamın adı Muhammed Ömer ya da Molla Ömer idi. Kendisi bu çatışma sırasında sağ gözünü kaybetmişti. Bu hikaye hızla çevreye yayıldı. Pek çok kişi ondan yardım isteğinde bulundu. Yandaşlarının sayısının her gün artsa da bu yardım taleplerinin hepsine yanıt vermeye çalıştı. Yardım çağrısında bulunanlardan para almıyor, kadınlara tecavüz etmiyor, ürün çalmıyor, yaptıklarının karşılığında ödüllendirilmek istemiyordu. Çok geçmeden o bölgede kahraman ilan edildiler. 1994 yılının Aralık ayında sayıları 12 bine yükselmişti ve hepsinin de başında Molla'nın siyah türbanından sarılıydı. Kendilerine öğrenci diyorlardı. Öğrenci sözcüğünün Paşto dilinde karşılığı taliptir ve bunun da çoğulu talibandır. Kırsal kesimde bir avuç gözü pek adamın tepkisi olarak başlayan şey bir harekete dönüşmüştü. Kandahar'ı ele geçirdiklerinde alternatif bir hükümet kurdular. Pakistan, ISI aracılığıyla Kabil'de Hikmet Yar'ı destekleyerek Tacik Devlet Başkanı Rabbani'yi devirmeye çalışmışsa da amacına ulaşmayı başaramamıştı. Aşırı İslamcıların ISI kadrolarına yerleşmesiyle Pakistan kısa sürede yön değiştirerek Taliban'ı desteklemeye başladı. Yeni hareket Kandahar'da dev bir cephanelik ve buna ek olarak tanklar, zırhlı araçlar, kamyonlar, toplar, Sovyetler tarafından orada bırakılmış MiG-21 savaş uçakları ve 6 ağır helikopter devralmıştı. Kuzeye doğru yayılmaya başladılar. 1995 yılında İsmet Han karısını kucakladı, çocuğunu öptü ve onlara katılmak üzere dağları terk etti. Daha sonra Küba'daki hücresinde yatarken dağlardaki köyde karısı ve çocuğuyla birlikte geçirdiği zamanın hayatının en mutlu dönemi olduğunu düşünecekti. Yaşı 23'tü. Taliban'ın karanlık bir yüzü olduğunu ne yazık ki çok geç algıladı. Kandahar'da yaşayan Paştunlar her zaman çok dindar insanlardı. Ama şimdi orada İslam dünyasının tanık olduğu en katı rejim uygulanıyordu. Tüm kız okulları zaman kaybedilmeden kapatılmıştı. Kadınlar evlerinden yanlarında yalnızca bir erkek akraba eşliğinde ayrılabiliyorlardı. Kadınların kendilerini tepeden tırnağa örten burka dışında bir şey giymeleri yasaktı ve cinsel çağrışımlara yol açtığı gerekçesiyle kadın sandaletlerinin ökçelerinin zemin üzerinde ses çıkarması da yasaklanmıştı. Şarkı söylemek, dans etmek, müzik, spor ve ulusal bir eğlence olan uçurtma uçurmak yasaklandı. Günde 5 defa namaz kılmak zorunlu tutuldu. Erkekler sakal bırakmak zorundaydılar. Başları siyah türbanlı sözde polislerin çoğu Kur'an'daki kılıçla ilgili ayetler, gaddarlık ve savaştan başka bir şey bilmeyen fanatik yeni yetmelerdi. Kurtarıcı gibi yüceltilmiş olan bu adamlar şimdi birer zorbaydılar. Ancak ilerlemelerini önlemek olanaksızdı. Başlıca görevleri yerel komutanların egemenliğine son vermekti ve halk bu adamlardan nefret ettiği için bu yeni katı rejime boyun eğmeye razıydı. En azından yeniden yasa ve düzen vardı, rüşvetlerin önü kesilmişti, kadınlara tecavüz edilmiyordu ve adi suçlar azalmıştı. Geriye kalan tek şey fanatik bir dindarlıktı. Molla Ömer savaşçı bir din adamıydı, hepsi o kadar. Bir tecavüzcüyü tankın tepesine asarak devrimini başlattıktan sonra güneydeki kalesi Kandahar'a çekilmişti. Taraftarları adeta orta çağdan kalma adamları andırıyordu ve bilmedikleri pek çok şeyin arasında korku da vardı. Duvarların ardındaki tek gözlü mollalarına adeta tapıyorlardı. En nihayetinde Taliban çökertilene dek tam 80 bin kişi onun uğruna hayatına veda edecekti. Ve Afganistan'da konuşlanmış olan 20 bin araba komuta eden uzun boylu Suudi, uzaklardaki Sudan'dan her şeyi izlemekte ve beklemekteydi. İsmet Han kendi eyaleti Nangarhar'dan adamların bulunduğu bir laşkara katıldı. Olgunluğu sayesinde kendisini çabucak diğerlerine kabul ettirdi. Ne de olsa Ruslarla savaşmış ve bu mücadele sırasında yaralanmıştı. Taliban ordusu gerçek bir ordu değildi. Komuta eden generalleri, genelkurmayı, subayları, rütbeleri ve altyapısı yoktu. Çoğu zaman yalnızca kişilikleri lider olma mücadelesinde gösterdikleri cesaret ve özellikle de koyu dindar olmaları nedeniyle komutan seçilen kişilerce yönetilen laşkarlar yarı bağımsızdı. Düşmanlarını tıpkı 1. Halifelik devrinin Müslüman savaşçıları gibi fanatik bir cesaretle bertaraf ediyorlardı. Yenilmezlikleri dört bir yana nam salmıştı. Öyle ki karşıtlarının çoğu daha tek bir kurşun atılmadan teslim oluyordu. Sonunda gerçek askerlerle karizmatik Tacik lider Şah Mesud'un ordusuyla karşı karşıya kaldıklarında büyük kayıplar verdiler. Sağlık birimleri olmadığından yaralıların çoğu yol kenarlarında can verdi. Bu yine de ilerlemelerini engellemedi. Kabil'in kapısına dayandıklarında Mesud ile pazarlığa giriştiler. Ne var ki Mesud onların öne sürdüğü koşulları kabul etmeyerek daha önce Ruslara karşı başarıyla mücadele etmiş olduğu kuzeydeki dağlara çekildi. Bu Taliban ile Tacik lider Mesud ve Özbek lider dostumun kurmuş oldukları Kuzey İttifakı arasında ikinci iç savaşın patlamasına yol açtı. Yıl 1996 idi. Afganistan'daki bu esrarengiz yeni yönetimi yalnızca kurulmasına yardımcı olan Pakistan ile finanse eden Suudi Arabistan tanımıştı. İsmet Han için artık geriye dönüş yoktu. Bir zamanlar müttefiki olan Mesud artık düşmanıydı ve güneyde bir uçak inerek 8 yıl önce Jajide'deki mağarada kendisiyle konuşmuş olan uzun boylu Suudi ile bacağından Sovyet çelik parçasını kesip çıkartan tombul doktoru ülkeye geri getirdi. İki adam hiç zaman yitirmeden Molla Ömer'e saygılarını sundular ve yüklüce bir para ve silah desteğiyle onun ömür boyu sürecek sadakatini kazandılar. Kabil'den sonra iç savaşa kısa bir ara verildi. Taliban Kabil'i ele geçirdikten sonra ilk iş evinde tutuklu bulunan Devrik Devlet Başkanı Necibullah'ı işkence ederek idam etti ve sonra da cesedini ibret-i alem için bir sokak lambasına astı. Böylelikle yeni yönetim rüştünü ispatlamış oldu. İsmet Han yalnızca gaddar olmak uğruna gaddarlık yapılmasını doğru bulmuyordu. Ülkesi için zorlu bir mücadele vermiş ve bu sayede de gönüllü olarak katılmış olduğu Laşkar'da komutanlığa kadar yükselmişti. Ne kadar iyi bir komutan olduğu çevrede yayıldıkça Laşkar daha da büyümüş ve sonunda Taliban ordusunun dört tümeninden biri haline gelmişti. Bir süre sonra memleketi olan Nangarhar eyaletine geri dönmek için izin istedi. Bunun üzerine eyalet valiliğine getirildi. Celalabad'dan ailesini, karısını ve bebeğini kolayca ziyaret edebilecekti. Nairobi ya da Dar es Salaam adlarını hiç duymamıştı. William Jefferson Clinton diye bir adamdan söz edildiğini de hiç duymamıştı. Buna karşılık bir süredir ülkesinde konuşlanmış olan ve El-Kaide diye anılan bir gruptan söz edildiğine sıkça tanık olmuştu. Bu grubun yandaşlarının tüm kafirlere, batıya ve özellikle de Amerika adlı ülkeye karşı cihat ilan ettiklerini biliyordu. Ama bu onun cihadı değildi. O ana vatanında birlik sağlamak amacıyla Kuzey İttifakı'na karşı mücadele veriyordu ve verilen mücadele sonucunda ittifak iki küçük grup halinde küçücük bölgelere kıstırılmıştı. Bu gruplardan birisi Dara-i Suf tepelerinde çevresi sarılmış olan Hazara azınlık grubunun direnişçileriydi. Mesud'un kendisi ise Panjir'in ulaşılması olanaksız bir vadisinde Badakşan denen kuzeydoğudaki en uç köşesinde kıstırılmıştı. 7 Ağustos 1998'de Amerika'nın iki Afrika başkentindeki büyük elçiliklerinin önünde bombalar patladı. İsmet'in bu olanlardan haberi yoktu. Yabancı radyo kanallarını dinlemek yasaktı ve o da bu yasağa uyuyordu. 20 Ağustos'ta Amerika, Afganistan'ın üzerine 70 adet Tomahawk cruise füzesi gönderdi. Füzeler Kızıldeniz'de bulunan Kavpen ve Shiloh adlı kruvazörlerden ve Pakistan'ın güneyinde Basra Körfezi'ne demirlemiş olan Briscoe, Elliot, Haler ve Milius destroyerlerinden ve Kolumbiya denizaltısından atılmıştı. Füzelerin hedefi El-Kaide'nin eğitim kampları ile Tora Bora'daki mağaralardı. Hedefini şaşıran füzelerden bir tanesi Malokazai üzerlerindeki yüksek bir tepede bulunan boş bir doğal mağaraya isabet etti. Mağaranın derinliklerinde gerçekleşen patlama sonucunda dağ yarıldı ve bütün bir yamaç yerinden oynadı. 10 milyon ton ağırlığında kaya parçası büyük bir gürültüyle vadiye saçıldı. İsmet Han dağa ulaştığında hiçbir şeyi tanıyamadı. Vadi bütünüyle kayaların altına gömülmüştü. Küçük köyün yerinde yeller esiyordu. Köy, meyve bahçeleri, atlar, küçük cami, ahırlar, evler hepsi yok olmuştu. Ailesi ve tüm komşuları ölmüştü. Anne ve babası, amcaları, teyzeleri, ablaları, karısı ve çocuğu milyonlarca ton ağırlığında granit taşının altında yatıyordu. Kazabileceği hiçbir yer yoktu. Zaten kazıp çıkarılacak bir şey kalmamıştı. Bundan böyle İsmet Han kökleri, ailesi ve sülalesi olmayan bir adamdı. Batmakta olan Ağustos güneşinin altında ailesinin gömülü olduğu yere yukarıdan bakan bir yamaçta yüzünü Mekke'ye doğru çevirerek yere diz çöktü ve namaz kıldı. Ancak bu defa dudaklarından dökülen sözler her zamankinden farklıydı. Bu defaki güçlü bir anttı, bir intikam yemini, ölümüne verilecek kişisel bir cihattı ve kendisine bütün bunları yaşatan ulusa yöneltilmişti. İşte o an İsmet Han Amerika'ya karşı kendi savaşını başlatmıştı. Aradan bir hafta geçmeden valilik görevinden istifa ederek yeniden cepheye döndü. Tam 3 yıl Kuzey İttifakı'na karşı savaştı. Taktik ustası olan Mesut yokluğu sırasında karşı saldırıya geçmiş ve Taliban'ı büyük kayıplara uğratmıştı. Mezar-ı Şerif'te büyük bir katliam yaşanmıştı. Bölgenin yerlileri olan Hazaralar ayıklanıp 600 Taliban militanını öldürdükten sonra intikam ateşiyle yanıp tutuşan Taliban geri dönerek 2000 sivili katletmişti. Dayton Anlaşması imzalanmış, Bosna'daki savaş resmi olarak sona ermişti. Ne var ki savaştan geriye kalanlar bir karabasandan farksızdı. Savaş Boşnak, Sırp ve Hırvatlar arasında yaşanmışsa da savaş en vahşi izlerini Bosna'nın Müslüman topraklarında bırakmıştı. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da yaşanan en kanlı ihtilaftı. Boşnaklara göre çok daha üstün silahları olan Hırvat ve Sırplar büyük bir vahşet gösterisinde bulunmuşlardı. Büyük ve derin bir utançla sarsılan Avrupa, Hollanda'nın Lahey kentinde bir savaş suçları mahkemesi kurmuş, ilk iddianamelerin okunmasını bekliyordu. Sorun suçluların elleri havada gelmeyi reddetmeleriydi. Milosevic'in en ufak bir yardımı bile olmuyordu. Tam tersine yine Müslüman olan Kosova içinde eylem girişimi içerisindeydi. Bosna'nın bir bölümünde yalnızca Sırpların yaşadığı üçte birlik bölümde Sırp Cumhuriyeti'ni ilan etmişti ve savaş suçlularının büyük çoğunluğu buraya sığınmıştı. Ve şimdi yapılması gereken bu suçluları bulmak, kimliklerini belirlemek ve yakalayarak mahkeme karşısına çıkarmaktı. SAS komandoları 1997 yılını özellikle kırlarda ve ormanlarda savaş suçu işlemiş olabilecek insanları avlamakla geçirdi. 1998 yılında Mike Martin yarbay olarak İngiltere'ye paraşütçü birliğine döndü ve ayrıca da Chamberlain'deki harp okulunda eğitmenlik yapmaya başladı. Bir yıl sonra Vampara olarak bilinen 1. Paraşüt Taburun komutanlığına getirildi. NATO ittifakı bir kez daha Balkanlara müdahale etti, bu defa çok daha hızlı davrandı ve amacı yine medyada aşırı kullanılmaktan yıpranmış soykırım tanımlamasıyla adlandırılacak kadar büyük bir katliama engel olmaktı. Gizli haber alma örgütleri Milosevic'in amacının başkaldıran Kosova eyaletini iyice temizlemek olduğu konusunda İngiliz ve Amerikan hükümetlerini ikna etmişlerdi. Bu amaçla Milosevic bu bölgede yaşayan yaklaşık 1 milyon 800 bin insanı batıya, Arnavutluğa sürecekti. İttifak gücü NATO bayrağı altında Milosevic'e bir ultimatum verdi. Ancak o bunu göz ardı etti ve varları yokları elinden alınmış gözü yaşlı Kosovalılardan oluşan uzun konvoylar dağ geçitlerinden geçirilerek Arnavutluğa sürüldü. NATO buna karşı tepkisini ülkeyi karadan işgal ederek değil, bombalı saldırılarla verdi. 78 gün süren bu bombalı saldırılar sonucunda Kosova'da Yugoslavya'nın Sırp bölgesi de yerle bir oldu. Ülkesinin yangın yerine dönüşmesinden sonra Milosevic teslim oldu ve NATO gücü enkazı devralmak üzere ülke sınırlarından içeriye girdi. Sorumlu subay ömür boyu paraşütçü kalacak olan General Mike Jackson'dı ve beraberinde de 1. Tabur vardı. Bu büyük olasılıkla Mike Martin'in son serüveni olacaktı. West Side Boys ortaya çıkmasaydı. 9 Eylül 2001'de Taliban ordusunda yıldırım hızıyla yayılan bir haber, askerlerin Allahu Ekber, Allah büyüktür çığlıklarıyla kutlandı. İsmet Han'ın Bamiyan dışındaki kampının üzerinde coşku seline kapılarak ateş açanların kurşunları uçuşuyordu. Birisi Ahmet Şah Mesut'u öldürmüştü, düşmanları ölmüştü. Karizması beş para etmez Rabbani'leri bir arada tutan, gerilla savaşçısı olarak gösterdiği beceri Sovyetler tarafından hayranlıkla karşılanan ve komutanlık yeteneği Taliban ordusunu paramparça eden bu adam artık yaşamıyordu. Cinayeti iki intihar komandosu gerçekleştirmişti. Bu iki aşırı fanatik Fas vatandaşı, Usama Bin Laden tarafından yakın dostu Molla Ömer'e bir iyilikte bulunmak üzere gönderilmiş ve ülkeye çalıntı Belçika pasaportlarıyla kendilerine gazeteci süsü vererek girmişlerdi. Ne var ki komplonun arkasında olan kişi uzun boylu Suudi değil, ondan çok daha kurnaz olan ve El-Kaide'nin tek gözlü Molla'ya böyle bir iyilikle bulunması durumunda Ömer'in daha sonra olacak olanlardan, sonra da kendilerini himayesinden çıkaramayacağını anlamış olan Eyman El-Zevahiri'ydi. 11 Eylül'de Amerika'nın doğu sahilinde 4 yolcu uçağı kaçırıldı. 90 dakika sonra bu uçaklardan ikisi Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi'ni yok etmiş, üçüncüsü ise Pentagon'u neredeyse harabeye çevirmişti. Dördüncü uçak ise baş kaldıran bir grup yolcunun kokpite girerek hava korsanlarını etkisiz hale getirmesinden sonra boş bir alana düşmüştü. 19 hava korsanının kimliği ve onları bu olaya iten nedenler yalnızca birkaç gün içerisinde ortaya çıkarıldı. Ve yine yalnızca birkaç gün sonra Amerika'nın yeni başkanı Molla Ömer'e son derece net bir ultimatum yolladı. Ya Erebaşıları teslim edersiniz ya da bunun sonuçlarına katlanırsınız. Mesut olayı yüzünden Ömer bu ultimatuma olumlu yanıtta bulunamadı. Prensipler bunu gerektiriyordu. Batı Afrika'daki cehennem deliği Sierra Leone'da yıllar süren iç savaş ve barbarlıklar bir zamanların zengin İngiliz kolonisini haydutluk, pislik, hastalık, sefalet ve kesik kol bacakların hüküm sürdüğü bir karmaşaya itmişti. Yıllar önce İngilizler bu duruma müdahale etmeye karar vermişler ve Birleşmiş Milletler de ülkeye 15 bin askerlik birkaç tabur göndermeye razı olmuştu. Ne var ki askerler zamanlarının çoğunu başkent Freetown'daki kışlalarında oturarak geçiriyorlardı. Kentin dışındaki vahşi orman fazlasıyla tehlikeli kabul ediliyordu. Ne var ki Birleşmiş Milletler gücüne bir de İngiliz ordusunun bir birimi dahildi ve en azından bu birim ülkenin iç kasımlarında da devriye geziyordu. Ağustos sonlarına doğru Royal Irish Rangers'a bağlı 11 kişilik bir devriye ekibi kurulan bir tuzak sonucu ana caddeden saptırılarak bir köye götürüldü. Burası West Side Boys diye anılan, gerçekte kontrolden çıkmış bir grup psikopattan ibaret olan isyancı bir çetenin ana karargahıydı. Adamlar kendi ürettikleri alkol oranı son derece yüksek içkinin etkisiyle sürekli sarhoş geziyorlardı. Diş etlerine kokainle masaj yapıyor ya da daha çabuk uçmalarını sağladığından açık yaraya uyuşturucu sürebilmek için kollarına çizik atıyorlardı. Çevrede yaşayan köylüler üzerinde yarattıkları dehşeti tanımlamak olanaksızdı. Çete tepeden tırnağa silahlı 400 güçlü kuvvetli adamdan oluşuyordu. Devriye ekibi kolayca yakalanarak rehin alındı. Kosova görevinden sonra Mike Martin, One Para taburu ile Freetown'a gönderilmişti. Karargahları Waterloo kampındaydı. Zorlu pazarlıklardan sonra devriye grubunun 5 elemanı fidye karşılığında serbest bırakıldı. Ancak diğer 6'sının kaderi organlarının parçalara ayrılmasıydı. Genelkurmay Başkanı Sir Charles Guthrie, Londra'dan şu emri gönderdi. Köyü basın ve onları oradan çıkarın. Özel timde 48 SAS komandosu, 24 SBS komandosu, dipnot, SBS özel deniz komandosu ve Van Para'dan 90 paraşütçü bulunuyordu. Baskından bir hafta önce üzerlerinde kamuflaj giysileri olan 10 SAS komandosu haydutların köyünün çevresine yerleştirildi. Bu adamların görevi olup biteni izlemek ve karargaha rapor etmekti. West Side Boys çetesinin elemanlarının söyledikleri her söz, yaptıkları her hareket birkaç metre ötede çalıların arasında gizlenen SAS komandolarınca kaydedilip anında rapor edildi. Çok geçmeden İngilizler barışçıl bir anlaşma sağlamanın olanaksız olduğuna karar verdiler. Mike Martin, birinci saldırı ekibindeki 6 komandonun önderleriyle birlikte isyancıların gerçekleştirdiği havan topu saldırısında şanssız biçimde yaralanmaları ve zaman kaybetmeden bölgeden uzaklaştırılmak zorunda kalmaları sonucunda devreye giren ikinci saldırı ekibindeydi. Köy, daha doğrusu Gberibana ve Magbeni adlı iki köy, Rockle Creek adlı leş gibi kokan pis bir nehrin kıyısında bulunuyordu. SAS komandoları rehinelerin tutulduğu Gberibana'yı ele geçirerek tüm rehineleri kurtardı ve bir dizi karşı saldırıyı geri püskürttü. 90 paraşütçü Magbeni'yi ele geçirdi. Sabah gün ağarırken iki köyün her birinde West Side Boys çetesinden yaklaşık 200 kişi bulunuyordu. 6 kişi tutuklanarak Freetown'a gönderildi. Birkaç kara ormanda izini kaybettirmeyi başardı. Hiç kimse iki köyden geriye kalan harabelerde ve çevredeki çalılıkların arasında kaç ceset olduğunu saymaya çalışmadı. Ancak 300'ü aşkın ölü olduğu hiçbir zaman yalanlanmadı. SAS komandoları ve paraşütçülerden 12 yaralı vardı ve bir SAS komandosu Brad Tini'nin aldığı yaralar sonucunda yaşamını kaybetmişti. İlk saldırıda grubun liderini yitirmiş olan Mike Martin, ikinci Chinook helikopteriyle gelerek Magbeni'nin yerle bir edilmesi için saldırıya geçti. Bu yakın mesafede adam adama gerçekleştirilen eski moda bir çarpışma oldu. Rockle Creek'in güney kıyısında tabur komutanlarının yaralanmış olduğu havan topu saldırısı sırasında paraşütçüler telsizlerini de yitirmişlerdi. Bu nedenle olay yerinin üzerinde uçan helikopterlerin açtıkları ateşin sonuçlarını bildirmeleri olanaksızdı ve orman bombaların nereye düştüğünü göremeyecek kadar sık ağaçlıydı. Sonunda paraşütçüler heyecan içerisinde bağırarak ve küfürler savurarak saldırıya geçtiler ve köylülere işkence edip öldürmekten büyük zevk alan West Side Boys elemanları kaçmaya çalışırken birer birer ta ki geriye kimse kalmayana dek. Yaklaşık 6 ay sonra yakıt tankları dolu iki yolcu uçağını ikiz kulelere doğru uçarken gösteren ve tüm dünyayı dehşete düşüren televizyondaki inanılmaz görüntüler kahvaltısını böldüğünde Mike Martin Londra'daydı. Bir hafta sonra ABD'nin bu olayın sorumlularını yakalamak için Afganistan'a girmesinin zorunlu olduğu kesinlik kazanmıştı. Kabil'deki yönetim ister kabul etsin ister etmesin, karar kesindi. Londra hiç zaman kaybetmeden kendi kaynaklarından her ne gerekirse sağlayacağı konusunda güvence verdi. Ve en acil ihtiyaç duyulan şeyler havadan yakıt ikmal istasyonları ve özel birimlerdi. İslamabad'da SIS başkanı da mümkün olabilecek her desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bu Vauxhall Cross'un meselesiydi. Ancak İslamabad'daki savunma ateşesi de yardım talebinde bulunmuştu. Mike Martin paranın Aldershot'taki genel merkezine alınarak özel tim irtibat subayı olarak ilk uçakla İslamabad'a gönderildi. Dünya Ticaret Merkezi'nin yerle bir edilmesinden 4 hafta sonra ittifak güçlerinin ilk saldırı gününde oraya vardı.